Ayrım 25.
Sayfa 275. Aris, bizim buralara hoş geldiniz efendi dedi. Köpeklere ne oldu bilmiyorum. Yabancı kırbaç tutan elini asragandan yapılmış kalpağına götürüp selam gençler dedi. Kısralımı korkutsalardı öldürürdüm onları. Ve gülümsemeye çalıştı. Vahşi köpekler, güzel ve güçlü, hoşuma gitti. Tarlalara çıkınca çok vahşileşiyorlar efendim, kusuruma bakma. Bu taraflara ilk defa mı geliyorsun? Yabancı cevap vermedi. Kaşları biraz çatıldı ve yüzü daha ciddileşti. Aris yine, işimiz çok efendi dedi, çok. Bu yıl toprak çok ürün verdi, vermekte de yorulmuyor. Toprak insanoğlunu seviyor ve onun ölmesini istemiyor. Ama bu yıl çok meyve verdi. Yabancı başını salladı. Besbelli memnuniyetle dinliyordu. Gel bu akşam bizim konakta kahve içelim. Birlikte yemek yiyelim. İstersen birkaç gün bizde kal efendi. Odamız hazır. Bizi sevindirirsin. Emin dur hele dedi. Ben efendiyi konağa götüreyim. Hemen geri dönerim. Ve her şeyi dediğin gibi yaparlar. Yabancı sağ olun dedi. Ama gençler ben eski bir arkadaşı. Büyük candan bir insanı görmeye geldim. Beni bırakmaz. Kim bu görmeye geldiğin insan efendi? Tanıyorsak seni ona götürelim. Yabancı tanırsınız dedi. Onu bütün vilayet tanır. Vilayetin dışındakiler de. Denizciler, karacılar, herkes tanır onu. Ya siz eğer yanılmıyorsam onun adamları olmalısınız. Emin kimmiş bu diye sordu. Yabancı ya sen kimsin diyerek onun sözünü kesti. Kırbacı ile Aris'i gösterdi. Ya bu? Ben çorbacı Iraklis Mandakas'ın oğlu Aris Mandakas'ım. Bu yanımdaki ise kardeşim Emin'dir. Şu küçükse kardeşim Alkiviyedis'in oğlu benim yeğenimdir. Yabancı, hı yaptı. Sizin babanız çorbacıyı görmek istiyorum. Emin, biz de istiyoruz efendim o dedi. Ama onu kaybettik. Yabancı mağrur başını kaldırıp Emin'in ve arkasından Aris'in gözlerine baktı. Öldü mü? Yıllar oldu efendim. Yabancının alnında fırtına esti. Ya büyük kadın efendi? Konağındadır. Yabancı dostça bir sesle ve atını harekete geçirerek... Haydi Es Yıldırım dedi. Diğerleri onun peşine takıldı. Evin önüne varıncaya kadar hiçbiri tek bir söz söylemedi. Sadece Aris birkaç defa Emin'e, Emin de Aris'e baktı. Bu mağrur ve sert yabancının kim olabileceğini soruyorlardı kendilerine. Demir kapının önünde yabancı atını durdurdu. Bir merhaba demek ve büyük çorbacı hakkında konuşmak için eski bir dostun geldiğini söyleyin büyük kadın efendiye. Aris koştu, annesini buldu ve ona söyledi. Ama kim ki bu? Adını söylemedi mi? Söylemedi anne ve biz de sormaya cesaret edemedik. Tek bildiğimiz şey atının adı Yıldırım, Keravno. Nasıl biri? Babanızı nasıl oluyor da bu kadar iyi tanıyor? Uzun boylu, dik, geniş alınlı, kır bıyıkları yukarı kıvrık, sert bakışlı biri. Zeybek gibi giyinmiş, beline sımsıkı kuşak sarmış. Bana kalırsa kuşağında iki tabanca saklıyor. Aman Allah'ım, bu anlattıklarına göre bu adam Kerimoğlu'ndan başkası olamaz. Böyle mağrur, levent ve boyun eğmez bir o var. O haydut reisi mi? He anne, ne istiyor? Baban soru sormazdı. Git söyle içeri geçsin. Çoğlanlar, oğlanlar koşup atları tuttular. Yabancı avcuyla kısranın uzun boynunu okşadı. Şefkatle bir şeyler söyledi ona. Git Yıldırım, arkadaş ey siz diye seslendi oğlanlara. Eğerini çıkarın, iyice kaşağılayın, gezdirin onu. Sonra sulayın ve yem verin. Böyle konuşup dimdik yürüdü. Yine dimdik merdivenleri çıktı. Büyük açık kapıdan geçti. Gözü salonun ortasında dimdik duran Kiria Maria'ya takıldı. İlerledi. Kadının 2 metre yakınında durdu. Günaydın büyük kadın efendi. Beni hatırlıyor musun? Diye sordu. Kerimoğlu Efe, vilayetlerin efesi. Bizim buralara hoş geldin ama dostunu bulamayacaksın. Büyük kadın efendi, hayatımda çok acılarla karşılaştım. Bu da az değil. Bizler, biz haydutlar demek istiyordu. İnsanlarla pek karışmayız. Ama çorbacı Iraklis'i severdik. Onun leventliği ve yanında çalışanları olan iyiliği hoşumuza giderdi. Kadın, otur efem diye konuştu. Huzmetyari. Huzmetyari, hizmetkar. Döndü. Kahve, konyak ve nargile getir. Çocuklar, siz de oturun. Konağım ve çocuklarımın konakları bilesin ki senindir Kerimoğlu Efe. Beyimin sana söylediklerini şimdi de ben sana söylüyorum. Çünkü beyim senin leventliğini, dobralığını ve sözüne olan bağlılığını sayar ve severdi. Onun böyle yiğit ve kafalı bir delikanlının bir kuruşuna kurban gitmesine yazık. Çünkü devlet onun peşinde. Burada olsaydı da onu yanıma baş kahya yapsaydım dediğini çok duymuşumdur. Çocukları ses çıkarmadan dinliyorlardı. Misafirin kim olduğunu öğrenen küçük İraklis gözlerini ondan ayırmıyordu. Büyülenmiş gibiydi. Kahveler ve içkiler geldi. Bir oğlan nargile getirdi. Marpuç'u yabancıya verdi. Diz çöküp tütünü tutuşturdu. Jön Türklerle aran nasıl Kerimoğlu Efe? Af çıkardılar büyük kadın efendi. Benim için de. Hepsi boynuma yafta. Yafta, idamlık mahkumun boynuna asılan ölüm fermanı. Yazarın notu. Takmayı bekliyorlardı. Beceremediler. Ve bana af çıkardılar. Yüzü gülümsemek istiyormuş gibi büzüldü. Ama gülmedi. Dağları bıraktın mı Efe? Başını salladı. Şimdi ne yapmayı düşünüyorsun? Zaman gösterecek. Artık rahat durayım diyorum. Ama yapabilir misin diyeceksin. Zaman gösterecek. Kerimoğlu Efe, dostunuz, beyimin dediğini ben de diyorum. Oğlum Nikolas çiftliklerini bıraktı. Adada koca başılık yapıyor. Ama buradayken de işlerine pek baktığı yok. O kitap adamıdır. Hem koltukta otur hem at sırtında. İkisi bir arada olmuyor. Ortanca oğlum Alkiviadis Karaada'da oturuyor. Acayip bir hayatı var. İnsanoğlu kölelik için yaratılmamıştır diyor. Çalışmayı kölelik sayıyor. İşi eğlenceye verdi. Başkahyası eski kaçakçılardan Perimosta Nikolis. Efendisinin dizginlerini eline almış. Gel sen dostunun işlerini bir yoluna koy. Senin adını duymaları yeter. O zaman yağmalama durur. Büyük çorbacı hayatta olsaydı ne yapacağını bilirdi. O da benim gibi insanları idare etmekten hoşlanırdı. Ama öldü. Onun çocuklarıyla çalışamam. İstediğim bir şey yerine getirilmedi mi hemen kapışan, gözü dönen biriyim ben. Sessizlik oldu. Nargile söndü. Kerimoğlu ayağa kalktı. Büyük kadın efendi, çetin hayat geçirdim. Zor hayat. 32 yıl dağlarda adam kovala ve seni kovalasınlar. Pek çok yoldaşım yanı başımda öldü. En başta iki kardeşim. Ölüm gece yarısı üzerine çullanıp seni deviriveriyor. İnsanoğlu da öyle yapıyor. Ölüme emrediyor. Düşmanımın üzerine atıl. Senin yakınlarını elinden alıyor. Ama acı çekmene fırsat vermiyor. Çünkü onunla mücadele etmek zorunda kalıyorsun. Kendi hesaba katmıyorsun. Kendine acımıyorsun. Başkasına nasıl acırsın? Ama inan bana, çorbacı efendiye acıdım. Değerli adamdı. Ama inan bana, toprağı güzelleştirir, işlerdi. Severdim onu. Şimdi hoşça kalın. Otur Kerimoğlu Efe. Otur, birlikte yemek yiyelim. Bizim misafir odamızda istediğin kadar kal. Ariste, kal Efe dedi. Annemizin kalbini kırma. Bizi memnun eder ve şereflendirirsin. Emin de birkaç şey söyledi. Ama haydut ne oturdu ne de cevap verdi. Orada durmuş, hayranlıkla onu seyretmekte olan küçüğe, gel bakalım dedi. Ve iri elleriyle onu belinden tutup kaldırdı. Yüzüne yaklaştırdı. Dedenin adını taşıyorsun. Onun gibi ol. Ona layık ol. Ona layık olmadığını duyarsam karşında beni bulursun. O zaman vay haline. Erkek sözü ver hele. Ona benzeyeceğim de. Çocuk cesaretle, ben sana benzemek istiyorum dedi. Sakın ha, bana benzeme. Ben kötülük ederim. Deden ise iyilik ederdi. Ona benzeyesin. Çocuk yine, hayır sana dedi. Sen de inatçısın. İnatçıları severim. Sen dedenin yolundan git. Ve çocuğu yere bıraktı. Büyük kadın efendi, hoşça kalın. Eyvallah dedi. Hepsine şöyle bir baktı ve dışarı çıktı. Atını eyerledi, dışarı çıkardı. Üzerine bindi ve gözden kayboldu. Süvari göz alabildiğine uzanan sesler arasında kaybolduktan sonra bile Aris, Emin ve küçük İraklis büyülenmiş gibi hala arkasından bakıyorlardı. Zaman nehirdeki su gibidir. Durmadan akar. Bütün saniyeler birbirine benzer. Ama hiçbiri ötekinin aynı değildir. Biri geçer geçmez öbürü gelir ya da gelmeye hazırlanır. Güneş, ay, yıldızlar, gökyüzü, kara ve deniz, durgunluk, fırtınalar, ışık, karanlık, adalar ve kayıklar, dar boğazlar, tabiatın unsurları, iki ayaklı hayvanlar, dört ayaklı olanları, kanatlısı, hepsi çok geçmeden ya da gelecekte yok olacaktır. Efendiler için iyiydi bu hayat. Fakirlerin mutlu anları az, acıları çok. İşçiler, rençperler, ortakçılar ağların kemerini dolduruyor. Ne zamanki ağ, diyelim ki Alkiviadis gibi boş ve haramofostur. Haramofos, haram yiyici. O zaman da başkahyaların ve diğer küçük kahyaların kemerleri doluyordu. Doğru, efendisinin parasını kutsal bilen kahyalar da vardı. Bir gün Alkiviadis oturmuş düşünüyordu. kalktı, Bodrum'a sarayına gitmek üzere 6 kürekli kayığına bindi. Katibi Yorgak ise emir verdi. Otur ve hanın kaç kuruş getirip götürdüğünü hesap et. Son 2 yılın hesabını çıkar. Hanı babamın işlettiği son yılın hesabını da çıkar. Hesaplar çıkarıldı. Alkiviadis bunları gözden geçirdi ve başını salladı. Konuşmadı. Onları hırsız mı deseydi? Eline ne geçerdi? Mazeretlerini biliyordu. Kararını vermişti bile. Hanı satacaktı. Tanıdığı Türk ve Rum ağalarla görüştü. Onlarla açık açık konuştu. Kervansaray iyi para getiriyor. Ama onu işletmek için başında olman gerek. Yoksa çalıyorlar. Ama benim başka dertlerim var. Hangi birine yetişeyim? Doğru. Neredeyse bütün gün uyuyor, çoğu geceler işlerinin getirdiği kazançla ilgili masallar dinliyor, mastika içiyor, gitara çalıyor, kadınlarla yatıyordu. Bu gece karısıyla, yarın metresiyle, öbür gün gözüne kestirdiği bir başkasıyla. Haberi duyan annesi ve kardeşleri Sastisan. Sastisan şaştılar. Büyük hanımefendi alçak ama sert bir sesle, ''Bu adam'' dedi, ''ne Allah'tan korkuyor ne de babanızın anısına saygı gösteriyor.'' Namusumuza bile aldırdığı yok. Batmış gidiyor. Koşun çocuklarım, namusunuzu kurtarmaya çalışın. Gerekirse satmakta dayatırsa hanı siz satın alın. Mandakasların elinde kalsın. Milletin diline düşmeyelim. Ya çocuklarına ne olacak? Beni düşündüren bu. Sabah erkenden atlarını atlayıp Halikarnassos'un yolunu tuttular. Han'da defterleri kontrol ettiler. Ancak delinin ya da ilgisizin biri, ikisi de aynı şey, parasının çalındığından bir haber olabilirdi. Kızgın kanının beynine çıkmasını güçlükle önleyen Ares yumruğunu masaya indirdi. Handa çalışanları hırsızlıkla itham etti ve onları kadıya götüreceğini söyledi. Kayığa binip adaya çektiler. Güneş dönmüştü. Deniz dudaklarını kımıldatıyor, serin nefesini karaya doğru üflüyordu. Adanın kara toprağı hala sıcaktı ama ağaçların tepeleri yapraklarını sallıyordu. Kayık iskeleye yanaşınca Alkiviadis rıhtıma indi. Kardeşlerini selamladı ama öpüşmediler. ''Bu ani gelişiniz beni sevindirdi.'' dedi. ''Annem nasıl? Karılarınız nasıllar?'' ''Ari, öğrendiğime göre 4. çocuğunu bekliyormuşsun. Bakıyorum hiç vakit kaybetmiyorsun.'' Ve hafiften gülümsemeye çalıştı. ''Doğru duymuşsun kardeşim ama biz onun için gelmedik. Bizi buraya daha ciddi bir sebep getirdi.'' ''Her zaman acelecisin kardeşim. Ciddi işler için de vaktimiz var. Önce oturup bir kahve veya başka bir şey içelim. Yarın öbür gün ciddi işleri de konuşuruz.'' Nikolas yumuşak bir sesle, ''Biliyorsun Alkiviadi, yarın dönmek istiyoruz.'' dedi. ''Yarın gidemezsiniz, kardeşinizin konağına geldiniz. Ayda yılda bir görüşüyoruz. En azından birkaç gün kalmanız lazım, sizi özledim.'' Kucağında çocuk, yüzünde tebessüm Olimpiyada çıka geldi. Kayınbiraderlerini selamladı. Onlar da bebeğin sarı başını okşadılar. Nikolas, ''Bu da oğlan.'' dedi. ''Kızdan yana şansın yok Alkiviadi.'' Olimpiyada, ''Kız istiyoruz ama Allah oğlan yolluyor. Hoş gelsinler.'' dedi. Aris, ''Öteki çocuklar nerede?'' diye sordu. ''Bütün gün oynayıp kirleniyorlar. Lefki üstlerini başlarını değiştiriyor. Şimdi gelirler.'' O sırada 3 çocuk kapıdan çıkıp kucaklaşmak için Barba, amca, dayı, larına koştular. Onların arkasından Lefki göründü. Gülümsüyordu ama ürkek bir hali vardı. Aris çocuklara, ''Ya Iraklis?'' diye sordu. İki küçük omuzlarını siktiler. Katerina'nın babasının adını taşıyan Sokrates, Iraklis'in ava gittiğini söyledi. Lefki, ''Başkahyar Nikolis ile inekleri sulamaya gittiler.'' diye konuştu. Sokrates yine, ''Ama tüfeğini de yanına aldı ya.'' dedi. Babası, ''Tüfeğini her zaman yanına alıyor zaten.'' dedi. Gün batısı alev aldı. Gökyüzü, kara, deniz ışığın pembe rengine büründü. Denizin dümdüz suyu üzerinde çeşitli cevahir renkleri yayıldı. Bu renkler su ile birlikte sallanıyor, gönülleri neşe dolduruyordu. Ay çocukları kendilerinden geçmiş, sessiz seyrediyorlardı. Alkiviadis, ''Gökyüzü bayram yapıyor.'' diye konuştu. Olimpiyada, ''Doğru.'' dedi. ''Bu akşamın şu güzelliği.'' Ama bir düşünce Alkiviadis'in neşe duymasını engelliyordu. Kardeşleri niçin böyle aniden çıka gelmişlerdi? Bir şey mi duymuşlardı? Nikolas, ''Eh ne yazık.'' dedi. Neşe dediğimiz şey ne kadar da kısa sürüyor. Çok geçmeden o canlı renkler solgunlaşmaya başladı. Gün batısının da rengi soldu. Grup vakti gece yarısı hırsızı gibi sessiz sedasız ilahi bir sessizliğe büründü. Yer ve gök kurşun rengine boyandı. Karanlık ve gece bastırdı. Alkiviadis, ''Hey kızlar!'' diye seslendi. ''Lambaları yakın. ve hemen arkasından şefkatli bir sesle ekledi. Nah, en büyük oğlum da geldi. Irakles dar yolu geçmiş ve birden verandanın ucunda belirmişti. Elinde tüfeği vardı. Barbalarını görünce yüzü gülmüş, adımlarını sıklaştırmış ve kıpkırmızı bir suratla çıkıp gelmişti. Nikolas amcasını öptü, Aris'e sarıldı. Onu hepsinden çok seviyordu. Çocuk neşeyle, "Yasu, Yasu, sağ ol, selam, yaşa," amca dedi. "Hatırlıyor musun, bir sabah Haydut Kerimoğlu ile karşılaşmıştık." "Hiç hatırlamam mı? Nerede senin keklikler, tavşanlar, onların kanatları ve hızlı koşan bacakları var?" "Ava gitmedim amca, başkahyanın yanındaydım. İnekleri sulamaya gittik." Babasına döndü. "Biliyor musun baba, alnında beyaz leke bulunan o siyah dana hendeğe düştü." "Öldü mü?" "Baa, bir ineği kovalıyorduk, dana ürktü. Acelesinden hendeği görmedi, içine düştü." "Ölmedi mi? Bacağını falan kırmadı mı o 3 metre derinliğindeki hendekte?" "Hiçbir şey olmadı. İçine düştü ve kıpırdayamadı. O kadar iri. Dönmeye çalıştı. Uzun boynuzlarıyla toprak duvarı deldi. Burnundan duman çıkarıyordu. O kadar kızgındı." Ötekiler merakla sordular. "Sonra ne oldu?" "Başkahya ıslık çaldı, bağırdı ve 5-6 işçi geldi. Birisine hemen gidip sağlam bir ip getirmesini söyledi. İp gelinceye kadar dananın yanında oturup arkadaşıymış gibi onunla konuştu. Dana yavaş yavaş sakinleşti. İp gelince başkahya onu aldı, hendeğe atladı. Dana kızmış böğürüyordu. "Hmm, böyle bağırıyor, insanı korkutuyordu." Arnavut muhtar başkahyaya acele etmesini, çünkü dananın kızgın olduğunu söyledi. Ama o danayla o kalın sesiyle değil, tatlı tatlı konuşmaya başladı. Bir yandan da onu okşuyordu. Derken dana sakinleşti. Aris, "Sonra ne oldu?" diye sordu. Başkahya ipi ilmik yapıp dananın boynuzlarına taktı. Bir ucunu bize atıp, "Bire siz," dedi. "Ben dananın altına girip kaldıracağım. Siz o zaman hızla çekin ipi. Ön bacakları yukarı çıkıp yere basınca kenara kaçın. Yoksa öldürür sizi," dedi. Dananın altına girdi, omuzladı, onu kaldırdı. Ötekiler ipi çektiler. Dana önce başını, sonra 2 bacağını öne uzattı. Nikolas, "Kenara," diye bağırdı ve arkasından danayı itti. Hayvan hendekten çıktı. Bir an durakladı ve sonra deli gibi koşmaya başladı. Olimpiyada, "Ya sen, sen neredeydin İrakli?" diye sordu. "Dikkat et yavrum." Babası, "Hendeğin öbür tarafındaydı ya," dedi. "Öbürkülerle birlikte ipi çektim." Aris onun gür kara saçlarını okşayarak, "Birazcık da olsa korkmadın mı?" diye sordu. "Hiç korkmadım amca, yemin ederim na." Ve böyle deyip istavros çıkardı. Aris, "Ama tabii korkmadın. Senin ne cesur olduğunu bilirim ben," dedi yine. "Tam erkek olacaksın." Babası, "Peki ya kahya nerede şimdi?" diye sordu. "Rakı içmeye gittiler." Nikolas sordu. "Senin bu dana büyük mü?" "Önce boylu, sonra 600 okkayı geçer. Şimdi bana diyeceksin ki Nikolas onu nasıl kaldırdı?" Başkası kaldıramazdı ki, 2-3 kişi bir araya gelse bile." Böyle sohbet ederek sevgiyle geçti akşam. Başlangıçta Aris sinirliydi. Şöyle ya da böyle meselenin hemen çözümlenmesini istiyordu. Üst üste atmış olduğu bacaklarından birini farkında olmadan sinirli sinirli sallıyordu. Derken kadınlar, çocuklar, dana hikayesi, güzel davranışlar gelmiş ve sakinleşmişti. Yavaş yavaş kalbi şefkat ve üzüntü doluyordu. Kervansarayı satarsa elinde ne kalır? Çocuklarını nasıl büyütür, nasıl okutur? Onları ne bırakır? Olimpiyada daha çok genç, daha çocuk yapacak ve kardeşim Alkiveris bu aylak ağa işin farkında bile değil. Nasıl keyif yapsın, nasıl iyi zaman geçirsin, tek düşüncesi bu. Doğru, bu zengin ada birkaç incirlik ve zeytinlik, Katerina'nın malları kalıyor. Olimpiyadanın birkaç tarlası var, bayağı zenginlik ama bunları çocukları alacak. Çocuksuz kalacağı benzeyen Nikolas da var, doğru. Ama onu bunu satmaya kalkarsam... Bunları düşünüyor, bazen sakinleşiyor, bazen canı sıkılıp sinirleniyordu. Kardeşinin ilgisizliğinden ve tembelliğinden beziyordu. Onun bu rahatladı ki, rahatladı ki, rahat. Kuyu vermişliğine ve alaycılığına bakıp kızıyor, küfrü basıyordu. Ama az sonra onun güzelce giyinip taranmış çocuklarını, kardeşinin tatlı yüzünü ve çocuklarını nasıl sevdiğini, nasıl onların üzerine titrediğini görünce sakinleşiyordu. O kadar inatçı ve mağrur olmasaydı ayağa kalkar, kardeşini kucaklayıp öper ve ona derdi ki, "Kardeşim, sana yardım etmeye geldik. Sen düşmüşsün, biz kardeşlerin seni kaldırmaya geldik. Cesaret kardeşim, hep birlikte bu işi başarırız. Ertesi gün onun yazıhanesine kapandılar. Önce Nikolas konuştu. Kardeşimiz Alkiviadi, sizleri görmeye geldik ve hepinizin sağ salim oluşu bizi sevindirdi. Ama aynı zamanda bir başka ciddi mesele için de geldik. Annemiz ve biz kervansarayı satmak istediğini işittik. Ve bilesin ki bu bizi çok üzdü. Annemizin üzüntüsünü anlatamam. Sana gelmemizi de o istedi. Onu satacağın doğru mu kardeşim? Alkiviadis o iyilik dolu mavi gözleriyle onlara baktı. Üzgündüler. Belki de utanç ya da korku duyuyorlardı. Belki daha karar vermedim diye mırıldandı. Nikolas iyi düşündün mü diye konuştu. Bu mallar hem senin sayılır hem de bizim. Babamız rahat yaşayalım diye onları bize bıraktı. Biz de çocuklarımıza bırakacağız. Ben birkaç arazi satın aldım. Aris binlerce köklük bağ ekti. Babamızın yetiştiremediği işleri Aris bizim için yapacaktır. Biz sana Aris gibi yap, onun gibi bütün gün at sırtında mallarının bekçiliğini yap demiyoruz. Ama babamızın bu kutsal topraklarını satmak kardeşim. Alkiviadis kar getirmiyor diye mırıldandı. Satarsam başka şey satın alacağım. Aris kar getirmiyor dedi. Biraz sert sesle. Çünkü ihmal ediyorsun. Balını iki hırsızın elinde bırakmışsın. Hırsız değil mi? Çalacaklar tabii. Bodrum'da başka kervansaray yok. Ticaret bakımından hareketli yer burası. Kara içlerinden kervanlar, denizden gemiler geliyor. Hanın bütün yıl dolu olması gerekir. Kitaplarına şöyle bir göz attım. İyi tutuyorlar. Ama odaların yarısı boş duruyor. Neden? Çünkü kiralıyorlar ama defterleri geçirmiyorlar. Cep ediyorlar. Senin kahya bir zamanlar haydut ve sonra jandarmaydı. Şimdi hırsız. Katibin ise mürekkep balığı. Senin gözüne mürekkep sıkıp sıvışıyor. Senin bu et tulu mu köse katip, kurnaz mı kurnaz, her şeyi senden saklıyor. Bütün servetin iki hırsıza teslim etmişsin. Çalıyorlar. Çaldıkça daha çok çalıyorlar. Suç sende. Alkiviadis ne yapabilirim demek istercesine ellerini yana açtı. Çabuk kızıp kapışan bir insan olan Aris'ten çekinen Nikolas konuştu. Şimdi geçmişi bırakalım. Ne yapmalı onu konuşalım. Aris, ama geçmişi bırakırsak yaptığımız hataları nasıl bulup çıkarırız dedi sert. Doğru ama hataları biliyoruz. Dinle Alkiviadi, sana kendi kahyamı yollayayım. Ya gavur Monelis ya da Barut olduğunu güvenilir insanlardır. Değil mi Ari? Öbürü başını salladı. Her zaman için değil. İyi ve dürüst bir delikanlı bulununcaya kadar. O içkici ve hırsız Ahmet Topaloğlu'nu işten çıkar. Aris kızgın. Babam onu işten attı. Sen aldın dedi. O kadar mı üşeniyorsun iyi birisini aramaya? Nikolas, katip işine gelince dedi. Bizim Atanas'a yazarız. Namuslu birini bulur. Ne dersiniz? Alkiviadis susuyordu. Bütün bu işlerden yorulmuş ve kararını vermişti. Aris, konuşmuyorsun dedi. Ne diyeyim? Bütün bu söyledikleriniz iyi güzel ama ben handan bıktım.